Ayrım 16.
Hayata gözlerini yumduğu güne kadar cezaevlerinin sadık ve devamlı bir misafiri, adliye koridorlarının aşina bir siması ve polisin emektar bir dostu olan Paşazade, yaş haddini çoktan doldurduğu halde bir türlü kendisini emekliye ayıramamıştı. Kaç defa sokakta karşılaştığı gazetecilere artık tekayüt oldum der ama aradan birkaç ay geçmez mutlaka yeni bir hadiseyle tekrar sahneye çıkardı. Sanırım 2 sene önce cereyan eden son vakalarından biri de anlatılmaya değer. Hiç olacak iş mi? Paşazade üfürükçülükten yakalanmıştı. Tıpkı ihtisası olan doktorlar gibi. Paşazade'nin üfürükçülükte ihtisası da kısır kadınları gebe bırakmakmış. Dediği doğruysa o kendisini hiçbir zaman üfürükçü diye tanıtmamış kimseye. Hadise şöyle cereyan etmiş. Bir evde kiracıymış. O evin sahibi olan kadınla ilişki kurmuş. Kadın kısır olduğunu söyleyerek Paşazade'ye cesaret veriyormuş. 10 senelik evli olan kadının çocuğu olmuyormuş. Lakin Paşazade ile ilişki kurunca o kısır sanılan kadın gebe kalmaz mı? Bunun üzerine Paşazade korkusundan kadınla ilişkisini kesmiş. Ama kadın öyle bir reklamcıymış ki Paşazade'ye günde 2-3 kısır kadın göndermeye başlamış. Gebe kalan kadın öbür kadınları Paşazade'ye nefesi gayet keskin bir hoca diye gönderiyormuş. Hoca efendi okuyup üflüyor, kısır kadın da gebe kalıyormuş. Tabii kadıncağız kendi gebe kalışını başka nasıl izah etsin başka kadınlara? Paşazade'ye günde 2-3 kadın gelip hoca efendi derdime derman senden diye yalvarıyorlarmış. Paşazade hoca olmadığını söyleyip bunları başından savuyor ama hangi birisini savsın? Erkekler kısır olmayı erkekliklerine yediremediklerinden kısırlık suçunu hep karılarına yüklerlermiş. Kadınlar da ne yapsınlar kocalarından ayrılmamak, mesut aile yuvalarını yıkmamak için gebe kalsınlar diye hoca efendi diyerek Paşazade'ye başvuruyorlarmış. Yani zorla Paşazade'yi üfürükçü yapmışlar. Paşazade'ye gebe kalmak için gelen kısır kadın süslenmemiş ve mücevheratını takıp takıştırmamışsa Paşazade o kadına şöyle dermiş. Hanım hanım hadi git evine bileziklerini, yüzüklerini, küpelerini, altınlarını ne kadar mücevheratın varsa hepsini tak takıştır da öyle gel. Arkadan da izah edermiş. Okuyup üfleyip peri padişahını çağıracağım. Sen peri padişah ile evlendireceğim ki peri padişahından gebe kalasın. Peri padişahının seni beğenmesi lazım ki seninle gerdeğe girsin. Onun için hadi git evine, tak takıştır ne kadar mücevheratın varsa, iyice süslen, boyan öyle gel. Peri padişahıyla gerdeğe girmek suç sayılmıyor, günah değil, kocaya ihanet değil. Çünkü peri padişahı görünmez, elle tutulmaz, hiçbir şey yapılmaz ama o kısır kadını bile gebe bırakır. Allah'ın bir hikmeti. Kısır kadınlar peri padişahıyla gerdeğe girip gebe kalabilmek, peri padişahının hoşuna gidebilmek için süslenirler, boyanırlar, kokular sürerler. Ne kadar takıları, altınları varsa hepsini takar öyle gelirlermiş. Paşazade kısır kadını alırmış odasına, odanın tahta döşemesine tebeşirle bir daire çizer kadına. Üstünde ne kadar ziynet, altın, gümüş, mücevher takı varsa hepsini bu dairenin içine at dermiş. Kadın neden diye soramazmış ki, zaten gerdeğe girme heyecanıyla hepsi de zangır zangır titrerlermiş. Kolay mı? Hem de padişahla, peri padişahıyla gerdeğe girecekler. Kadını dairenin dışındaki şiltenin üzerine oturtur başlarmış okumaya. Artık her ne okuyorsa epey okuduktan sonra sıra geliyor üflemeye. Aç eteğini hatun. Gayet de sert söylüyor ki kadın etkilensin, korksun. Arada bir eteğini niçin açacağını sormaya cesaret edenler olursa onlara şöyle çıkışırmış. Biri hatun, üflemeyince nasıl deva bulacaksın? Dert başında olsa başını üflerim, dert karnında olsa karnına üflerim. Ama senin derdin kısırlık olduğundan aç eteğini de çabuk üfleyeyim. Üflermiş okurmuş, üflermiş, üflermiş okurmuş. Kadına, kapa gözlerini hatun, peri padişahı geliyor dermiş. Kadına gözlerini kapattırırmış ki kadın padişahı görünce korkmaya. Öyle ya koskoca padişah. İşini bitirince haydi selametle hatun dermiş. Kadın dairenin içindeki mücevherlerinin ne olacağını soracak olursa, bir üflemeyle senin kısırlığın tedavi olmaz, öbür gelişinde alırsın ve inşallah gebe kalırsın der, kadını başından savarmış. Mücevherleri dolandırılan kadınlar kocalarına da bir şey söyleyemiyorlar korkularından. O zaman kocaları karılarının peri padişahıyla gerdeğe girip peri padişahından gebe kalsın diye hoca efendinin okuyup üflediğini öğrenecek. peri padişahı neyse de hocanın okuyup üflemesinin duyulması kötü. Kocalar mücevherlerinin ne olduğunu sorunca kadıncıklar ne desin, çalındı malındı diyorlarmış. Bunları Paşazade kendisi gazetecilere anlatıyordu. O zamanlar bu hadise gazetelerde günlerce yazılmıştı. Paşazade anlatırken dinlemeliydiniz bu hadiseyi. Oradakilerin gülmekten gözlerinden yaş gelmişti. Polisler de katıla katıla gülüyorlardı. Paşazade belki de bunları anlatmazdı ama ona suçüstü yapmış olan iki kadın polis de oradaydı. Kocaları sorunca kadınlar mücevherlerinin çalındığını söylüyorlar. Kocalar da evlerine hırsız girip mücevherlerini çaldı diye polise başvuruyorlar. Bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Sık sık mücevherler çalınıyor evlerden. Hiçbir ipucu da bulunamıyor. Bunun üzerine polis kuşkulanıyor. Mücevherlerinin çalındığını söyleyen kadınlardan biri sıkıştırılınca bu sırrı ağzından kaçırıyor. Bunun üzerine iki kadın polis suçüstü yapmak için Paşazade'nin evine gidiyor. Kadınlardan biri genç, biri orta yaşlı. Orta yaşlı gencin kaynanası oluyor sözde. İki kadın da baştan ayağa mücevherle donanmışlar. Kadınlardaki takıları görünce Paşazade'nin gözleri dönüyor. Kaynana, aman hoca efendi diyor, her ne olacaksa senden olacak. Bu benim gelinim bir melektir ama oğlum bu gül gibi karısını çocuğu olmayacak diye boşayacak, bir yuva yıkılacak. Paşazade kaynanadaki takılara da göz diktiğinden, ya sen diyor, sen de gençsin maşallah, çocuğun olsun istemez misin? Kadın, benden geçti artık deyince, yo ne geçmesi evelallah diye başlıyor Paşazade. Kaynana kılığındaki kadın polis, ilkin şu gül gelinimin haceti bir görülsün de diyerek genç kadın polisi Paşazade'nin odasına sokuyor. Kendisi dışarıda kalıyor. İki kadın polisin birden gelmelerinin sebebi Paşazade ile cürmü meşrut yapacaklar. Gelinle Paşazade giriyor odaya. Paşazade o yalancıktan sertleşmesiyle, hanım üstünde her ne kadar altın, gümüş gibi ziynet eşyası ve bilezik, küpe, yüzük gibi takı varsa hepsini çıkar at şu dairenin içine. Gelin denileni yapıyor. Şimdi uzan şuraya, kendini bırak. Az sonra peri padişahı gelir. Başlıyor sözde okumaya. Okuyor, okuyor. Kaldır eteğini hatun. Az daha, az daha. Okuyup üfleyeceğiz. Kaynana kapı arkasında bekliyor. Elinde tabancayla. Öyle zamanında girmeli ki cürmü meşrut olsun. O sebeple zamanını bekliyor kapı arkasında. Paşazade. Hadi hatun geliyor, peri padişahını bekletme, bekleyemez deyince kapı küt diye açılıp elinde tabancayla öbür kadın polis de dalıyor içeri. Sokak kapısında da başka polisler var. Paşazade'yi yakalayıp getiriyorlar emniyet müdürlüğüne. Emniyet müdürlüğünden gazetelere telefonlar etmişler. Biz zabıta muhabirleri de koşup gelmiştik emniyet müdürlüğüne. İşte 800'den fazla sabıkası olan, 20 yıl kadar kaldığı hapishaneleri mesken tutan 45 yıllık sabıkalı Paşazade'nin hayatından birkaç yaprak. Paşazade'nin ölmüş olduğunu bu gazete yazısından öğrenmiştim. Gazetedeki yazıyı okuduktan sonra evde birikmiş birkaç gün öncesinin gazetelerini karıştırarak Paşazade'nin ölüm haberini bildiren gazeteyi de buldum. Samatya'daki sur duvarlarının dibinde deniz kıyısında bulunmuş ölüsü. Bacakları denizde, gövdesi çakılların üstündeymiş. Kimliği bulunmuş cebinde, morga kaldırmışlar. Ölümün doğal olduğu anlaşılmış. Ayrıca bir kişi de morgda ölüyü görüp sabıkalı dolandırıcı Paşazade'nin ölüsü olduğuna tanıklık etmiş. Onu tanıdığım günden beri kendisine olan duygum sık sık değişmişti. Kimileyin çok sevimsiz bir adam, uslanmaz bir sabıkalı, yozlaşmış bir kişi olarak görünmüştü bana. Kimileyin de bu bozuk düzenin itmesiyle, kendi deyişiyle, toplumun zorla sürükleyerek kendi dışına attığı bir zavallı olarak görmüştüm onu. Ayrıca özgün konuşmalarıyla kimileyin saygı duymuştum ona. Ölümüne bu denli üzüleceğimi bilmezdim. Çok üzüldüm. Bunca çaba gösterip de bir türlü düzgün bir yaşama kavuşamadan ölmüş olmasına üzülmüştüm belki de. Günler geçti, unuttum Paşazade'yi. Aradan 2 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra o çok şaşılası olayla karşılaşmasaydım belki de Paşazade'yi hiç anımsamayacaktım. Onun anlattıklarından tuttuğum notların bulunduğu dosyayı arayıp bulmayacak, dosyadaki yazıları hiç karıştırmayacaktım. Ama o çok şaşırtıcı olayı yaşadıktan sonra evime döndüğümde ilk işim o dosyayı arayıp bulmak, karıştırmak, cezaevinde tuttuğum o notları okumak oldu. Çalıştığım gazete beni bir görevle bir sınır üstündeki kasabalara göndermişti. Sınır üstündeki birkaç kasabada sınır kapısında inceleme yapacak, gazeteye gözlemlerimi gezi yazısı olarak yazacaktım. Bu gezim oldukça uzun süreceğinden geceleri okumak için çoktan beri okumaya fırsat bulamadığım kitapları yanıma almıştım. Bu kitaplardan birinin ön sözü ölüm haberini gazetede okuduktan aşağı yukarı 2 yıl sonra bana birden Paşazade'yi anımsatmıştı. O kentte daha iyisi olmadığı için çok kötü bir otel odasındaydım. Gece yarısından sonra okuduğum kitap bir uzak doğu ülkesinin başkanlığını yapmış, sonra ülkesinden kaçmak zorunda bırakılınca gerçekleri anlayabilmiş bir prensin anılarıydı. Çok ilginçti bu anılar. Kitabın Fransızca çevirisine Avrupalı bir ünlü politikacı ön söz yazmıştı. İşte o otel odasında gece yarısından sonra bana Paşazade'yi anımsatan da bu ön sözdü. Ünlü politikacı şöyle yazmıştı ön sözde: ancak bütün bunlar geçmişle ilgili, ya gelecek? En sonunda şu acı dersi yine emperyalistlerin kendileri verdiler. Emperyalistler bir ülkeyi ellerine geçirmeyi akıllarına koydular mı, özgürlüğe kavuşmak için o ülkenin halkına tek bir yol bırakıyorlar. Bu tek yol da silahlı savaşım yoludur. Emperyalizmin bütün kurbanlarının çıkardıkları kaçınılmaz ve temel sonuç budur. Ülkesinden kaçmak zorunda kalan prens ve ülkesinin halkı gibi biz de aynı sonuca vardık. Tek yol, silahlı savaşım. Bizleri bu tek yola emperyalistler itmişlerdir. Her ulusun kendi kaderini kendi belirlemesi, demokrasi ve halkın egemenliği için yapılan uzun ve pahalıya mal olan güç savaşta saldırgan emperyalizmin tuzağına düşmüş olan uluslar bu çabalarını dünya ölçüsünde birleştirmelidirler. Çünkü saldırganın kendisi de dünya ölçüsünde çaba göstermektedir. Bu ön sözdeki tek yol deyimi gecenin o saatinde bir çağrışımla o sınır kenti otelinde bana birden çoktan unutmuş olduğum Paşazade'nin tek yol gerekçesini anımsatmıştı. Ön sözde bir ülkeyi ellerine geçirmek isteyen emperyalist güçlerin o ülke halkını tek yola ittiği anlatılıyordu. Onları tek yol olan silah savaşıma iten, zorlayan emperyalistlerin kendileriydi. Çünkü bütün öteki yolları tıkamışlar, önlerinde salt o tek yolu açık bırakmışlardı. Sorun oldukça karışıktı. Ertesi sabah geç uyandım. Çok kişiye sormuşumdur. Hiçbir ilişki yokken birden aklınıza geliveren birisiyle az sonra karşılaştığınız olur mu? Başkalarında da oluyor bu. En olmadık yerde, en olmadık zamanda, daha önce hiç aklınızda olmayan birini birden düşünüyorsunuz. Az sonra da onunla karşılaşıyorsunuz. Bunu telepati olayı diye yorumlayanlar da vardır. Nedenini bilemem ama bu şaşılası rastlantı oluyor sık sık. O kitabı okuyup ön sözündeki tek yol çağrışımıyla Paşazade'yi anımsadığım o gecenin ertesi günü Paşazade'yi gördüm. Evet, inanılacak gibi değil ama gördüm onu. Karşımdaydı. Duvar sıvaları dökülmüş, aralık döşeme tahtaları her bastıkça gıcırdayan, tavan tahtalarından tozlar dökülen bir küçük odadaydı. Orası o ilin bir resmi dairesiydi. Paşazade kaba ağaçtan derme çatma yapılmış bir masaya eğilmiş, önündeki yazıları okuyordu. Rendelenmemiş kaba ağaçtan 4 ayaklı masanın üstü dosyalarla, yazılı kağıt tomarlarıyla doluydu. Odanın kapısı açıktı. Müdürün odasına gitmek için merdivenden çıkarken, merdiven başındaki odanın açık kapısından gelişi güzel bakınca görmüştüm onu. Paşazade öleli 2 yıldan çok olmuştu. Elbet o sınır kentinin bir devlet dairesinin odasında, masasındaki dosyalara gömülmüş adam Paşazade olamazdı. Ama o denli çok benziyordu ki açık kapıdan odaya girip bu adamı yakından görmekten kendimi alamadım. 2 adım ötesinde durup bir süre baktım ona. İşine mi dalmıştı yoksa aldırış mı etmemişti? Başını kaldırıp bana bakmadı bile. Ama oydu işte ta kendisi. Bu denli benzerlik olamaz. Adını seslendim, eğildiği yazılardan başını kaldırıp baktı. Beni karşısında görür görmez şöyle bir kıpı irkildiğini sezinledim. Gözlerinde belli belirsiz bir şaşkınlık bakışı uçtu. Ama kendini çabuk toparladı, soğukça. Kimi istiyorsunuz dedi. Gerçekten o değil miydi yoksa? Ama bu denli benzerlik, olamaz böyle şey. Ama öte yandan Paşazade ölmüş ve öleli 2 yıldan çok zaman geçmiş olduğuna göre... İşte o geniş, çok güçlü görünen çenesi, dişlese demiri koparacakmış gibi. İşte gözlerini çevreleyen çürük renkli halka. Durmadan dönüp devinen iğne başı küçüklüğündeki o parlak kara göz bebekleri. Geniş kemikli omuzları. Paşazade olup olmadığını sordum sertçe. Ne paşazadesi diye sordu. Bu soruda sormaktan çok reddetmek vardı. Yani paşazadeliği reddediyordu. Bu görünüş benzerliğinin ötesinde ya sesi, tıpkı Paşazade'nin sesiydi, söyleyişiydi. Heceleri birbirinden ayırarak, tek tek heceleri belirterek uyumlu bir sesle konuşan Paşazade. Bana cezaevinde bu sesinin de dolandırıcılığına yardımcı olduğunu kendisi söylemişti. Sesi ve söyleyişi karşısındakine güven veriyormuş çünkü. Yüzünün, bakışlarının verdiği güvensizliği sesi ve söyleyişi örtüyordu gerçekten. Ölmüş bir insan nasıl karşımda konuşabilir? O zaman cezaevinde bana yaşamını anlatırken 7 kardeşin en büyüğü olduğunu söylediği aklıma geldi. Olsa olsa bu adam Paşazade'nin kardeşlerinden biri olabilirdi. Bu kez Paşazade sözcüğünü söylemeden gerçek adını söyleyerek onun kardeşi olup olmadığını sordum. Öyle bir, ne münasebet dedi ki heceler dişlerin arasından tükürür gibi çıktı. Sorum karşısında üstüne sanki pislik sıçrayacakmış gibi geri çekildi. Bu korkusuyla kendisini gerçek kişiliğiyle ele vermişti. Paşazade olmasaydı soruma umarsızlıkla hayır ya da benzetiyorsunuz diyebilirdi. Ama o ne münasebet diye bağırmıştı. Öyleyse Paşazade'nin kim olduğunu biliyordu ki Paşazade ya da onun kardeşi sanılmak istemiyordu. Hala karşısında dikilip durduğuma bir anlam vermediğini göstermek için gözlüğünü çıkarıp masaya koydu. Yüzüme dik dik baktı. Daha ne bekliyorsun demek istiyordu. Ama o anda her şey açıklanmıştı benim için. Kanıtta gözlük. Hani cezaevinde dandini Fikret'in hırsız uğursuz kardeşlerine bu gözlüğü takanın devlet dairesindeki müdürden hiç farkı kalmaz. Gözün göremediği mikrobu deve kadar gösterir bu gözlük. Bu gözlük bu bombok dünyayı bile cennet gibi gösteriyor diye çığırtkanlığını ettiği gözlük masanın üstündeydi. Tanıdım o gözlüğü. Paşazade çok alıştığı bu gözlüğünden hiç vazgeçmediğini söylemişti. Bu yüzden de sattığı fiyatın 20 katını ödeyip geri almıştı gözlüğünü. Demek hala alışık olduğu o gözlüğü kullanıyordu. Masada duran gözlüğü sapından iki parmağımla tutup birkaç kez masaya vurdum. Sonra da gözlüğü yüzüne doğru uzatıp tanıdım sizi dedim, paşazadesiniz. Yine sertçe hayır dedi. Kendisini büsbütün ele vermişti. Az kalsın sizi kardeşlerinizden biri sanacaktım. Çıktım odasından, merdiveni 2-3 basamak çıkmıştım ki koşup geldi arkamdan dirseğimi tuttu. Konuşalım dedi. Olur dedim. Ne zaman? Belli ki acele ediyor, hemen konuşmak istiyordu. Müdüre sözüm olduğunu söyledim. Söylemezsiniz değil mi dedi. Sizi tanımıyorum ki dedim. Teşekkür ederim, size güveniyorum dedi. Adınız diye sordum. Cemal Altıntaş dedi. Müdürle konuşurken aklım hep ondaydı. Cemal Altıntaş sahte kimliğiyle burada çalışan Paşazade'nin gerçek kimliğini açıklamayacaktım elbet. Pek zorunlu kalmadıkça. Demek ölmemişti. Ölümü bile sahteydi. Oysa ne de üzülmüştüm ölümü üstüne o yazıyı okuyunca. Sözün uygun bir yerinde umursamazmış gibi görünerek merdiven başındaki küçük odada çalışan memurun kim olduğunu sordum. Müdür sanki ağzına çok ekşi bir şey almış da onu ne yutabiliyor ne de tükürüp çıkarabiliyormuş gibi yüzünü ekşitip buruşturarak. Bir saygısızlıkta mı bulundu yoksa diye sordu. Hayır hayır dedim tersine. Tanıdığınız yakınınız filan mı? Öyle buruksu bir anlatım vardı ki yüzünde yakınım olsa bile bunu söyleyemezdim. Hayır merak ettim de işine çok bağlı. Müdür anlatmak için bahane arıyormuş gibi uzun uzun konuştu. Cemal Altıntaş adlı bu memur 2 yıla yakın bir zamandan beri burada çalışıyormuş. Kadroda değil ama ücretliymiş. Sevimsiz bir adammış. Burada onu kimse sevmiyormuş. Nedenini sorduğumda ondan kuşkulanıldığını söyledi. Nesinden kuşkulandıklarını sorduğumda somut olarak bir şey söylemedi. Ama çok kötüledi. Kötülüğünün ne olduğunu da söylemeden. İşimi özellikle biraz daha uzatıp o kasabadan ayrılışımı geciktirdim. Her sabah o daireye gidiyor, onun çalıştığı odanın açık kapısından başımı uzatıp merhaba Cemal Bey diye selam veriyordum. Oda kapısı kapalıysa açıp kapıdan selam verip gidiyordum. Bu sinir bozucu davranışımın üzerinde etkisi oldu sanırım. Bir sabah yine selam verip kapıdan dönerken buyurmaz mısınız bir kahve içelim dedi. Teşekkür edip odasına girdim. Sandalyeye oturdum. Yanındaki eskimiş dolaptan ancak hapishanecilerde görülebilen düzenle cezve, kahve, fincanları, şeker ve kahve kaplarıyla bir de küçük ispirto ocağı çıkardı. İspirto ocağında kahve pişirdi. Kolay unutulmayacak bir tipim var. Hemen tanıdınız beni diye fısıldadı. Nasıl tanımam? Aylarca birlikte bulunduk gece gündüz dedim. Tanımasınlar diye buralara geldim. Ta sınıra. Burada sizinle karşılaşacağımı hiç ummazdım. Ben de. Müdüre sordunuz beni değil mi? Evet ama hiçbir açıklamada bulunmadım. Sizi tanıdığımı da bilmiyor. Teşekkür ederim. Cezaevindeyken de size güvenmiştim. Cumartesi akşamı kasabanın içkili lokantasında buluşmak üzere sözleştik. Ertesi akşam o lokantaya gittiğimde Paşazade'yi masaya oturmuş beni bekler buldum. Ben gelmeden masayı mezelerle donattırmıştı. Kadehlerimizi şerefe kaldırdık. Kim derdi, kim düşünebilirdi ki günün birinde sizinle bu sınır kasabasında kadeh tokuşturacağız. Öyle dedim. Radyoda bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin şarkısı söyleniyordu. Paşazade garsonu çağırıp radyoda başka bir istasyon açmalarını söylemeseydi ben o şarkının farkında bile olmayacaktım. Radyo istasyonu değiştirildi. Bu şarkıyı duyunca çok sinirleniyorum dedi. Bir kötü anısı mı var sizde dedim. Hangi bir anı? Bütün bir hayat. Hayatımı mahveden hep bu bir ihtimal. Anlayamadığımı söyledim. İhtimaller pek çok dedi, pek çok. Öyle çok ki sayısız çok. Hiçbir zaman bir ihtimal yok. Birçok sayısız ihtimaller var. Telefonda konuşan bir insanın tek heceli bir ha deyişini düşünsenize. Bir tek hece, ha. Ama bu tek hece bile kaç türlü, kaç değişik anlamda söylenebilir. Soru sormak için ha. Onaylamak için ha. Şaşmak belirtisi ha. Korku belirtisi ha. Sonunda anladım anlamına ha. Azarlamak anlamına ha. Tıpkı bir meddah gibi sanki telefonda konuşuyormuşçasına türlü biçimde türlü anlamda ha diyordu. Belki 30 değişik anlamda ha dedi. Düşününüz bir tek ha hecesinin bunca değişik anlama geldiği bu dünyada. Siz bir de 8-10 kelimeli bir cümlenin söyleniş biçimlerine göre alacağı değişik anlamları ve ihtimalleri hesaplayın bakalım. Her ihtimalin içinde de ayrıca yüzlerce, binlerce ihtimaller var. Bir ihtimal daha varmış, o da ölmek miymiş, saçma. Tek olan seçeneği olmayan, seçme hakkın bulunmayan, her şeye düşmanım, tek olanların en yücesine bile. Seçeneksiz teklerde hep kandırmaca, hep dolandırıcılık var. Sanki kendisi sabıkalı bir dolandırıcı değilmiş gibi konuşuyordu. Mağazalarda ucuzluk diye, indirim diye uygulanan tek fiyat nedir? Halkı ucuzluğa inandırıp mal sürümünü artırmak değil mi? Paşazade bana cezaevindeyken sürekli olarak toplum bütün yolları yüzüne kapadığı, salt bir tek yolu açık bıraktığı için gitmek istemediği o tek yola sapmak zorunda kaldığını anlatıp durmuştu. Tek yol, onun suça itilmesinin gerekçesiydi. Belki de bu yüzden şimdi tek olan her şeyden nefret etmeye başlamıştı. Paşazade konuşmamıza egemen olmuştu. Bu anlattıkları bana boş gevezelik geliyordu. Oysa ben onun ölüm olayını nasıl kendisini ölü gösterdiğini öğrenmek istiyordum. Ölümü üzerine gazetelere o haberleri, yazıları nasıl yazdırdığını merak ediyordum. Ama konuşmayı kendi isteğince yönetiyordu. Boyuna içiyorduk. Hiçbir sarhoşluk belirtisi göstermeden konuşuyordu. İçkiye dayanıklı olduğu anlaşılıyordu. Sonunda sözünü kesip nasıl kendisini Cemal Altıntaş olarak değiştirdiğini sordum. Bir rastlantı dedi. Hep anlatırdım ya size. Rastlantıların yaşamımıza nasıl yön verdiğini, ayağımızın bir taşa takılarak düşmemizin, bir yere 2 dakika gecikmemizin, 2 dakikalık bir yaşantımızın içine sığabilecek olasılıklardan söz ederdi hep. Ya bütün bir yaşamın içine sığabilecek olasılıklar, yine hercai recai aklıma geldi. Hercai en çıkarlı sahteciliğin sürümü, en çok olan ağrı kesici ilaçların sahtelerini yapmak olduğunu söylerdi. İlkin bu ilaçların sahtelerini yaparak piyasaya sürmeye başladı. Dikkatle reklamları izlerdi. En büyük reklamı hangi mal için yapıyorlarsa hem o malın sahtesini çıkarır piyasaya sürerdi. Bir tıraş bıçağı mı reklam ediliyor o sıra? Hemen hiçbir zaman kaybetmeden sahtesini yapar, o reklamdan yararlanarak piyasayı tutardı. Bir çamaşır suyu reklam mı başladı? Hercai Recai de hemen çamaşır suyu yapar, reklamı yapılan çamaşır suyunun şişelerini, etiketlerini taklit ederdi. Recai'ye göre en tehlikesiz sahtecilik bu türlü olandı. Çünkü bizde firmaların kurumlaşmamış olduğunu, hepsinin kapkaç olduğunu, kendilerinin de Avrupa'dakileri, Amerika'dakileri taklit eden daha büyük sahteciler olduklarını söylerdi. Kurumlaşmamış olduklarından çürüktüler, kendilerini savunamıyorlardı. Recai'nin söyledikleri gerçekten de doğruydu. Ben hiç bu türlü sahtecilik yapmadım. Ama başka firma malını taklit ederek sahtecilik yapmanın cezası çok azdır bizde. Hatta cezası bile yoktur denilebilir. O günlerde çok ünlü ve yaygın bir baş ağrısı ilacının taklitlerini piyasaya çıkarmıştı. Kimi toptancı tüccarlardan para toplamak için Ankara'ya gidiyordu. Birlikte havaalanına geldik. Ben onu uğurlayıp dönecektim. Uçağın kalkışına daha 10 dakika olduğu halde çıkış kapıları kapanmıştı. Recai'yi uçağa almadılar. Recai çok kızdı, kıyametleri kopardı. Hemen orada uçağın kalkış saatinden 10 dakika önce geldiğini saptayan tutanak düzenletti. Tanıklara da imzalattı. Hava yollarını mahkemeye verip tazminat davası açacağını söylüyordu. Yapardı da, uçak kalktı gitti. Havaalanındaki ilgililer Recai'nin uçağın kalkışına 10 değil 2 dakika kala geldiğini iddia ediyorlardı. İster 10 ister 2 dakika Recai uçağa binememişti. Arabayla döndük. Recai tanıdığı bir avukatın yazıhanesine götürdü beni. Ateş püskürüyordu. Avukata başına geleni anlattı. Avukat tazminat davası açılabileceğini söyledi. Hemen işlemlere girişildi. Dava dilekçesi yazıldı. Noterden vekaletname çıkarıldı. Hercai Recai rahatlamıştı. Avukatla beni bir lokantaya götürdü. Lokantada radyodan öğle haberleri veriliyordu. Spikerin bir haberi üzerine Hercai Recai'nin elinden çatalı tabağına düştü. Avukat ağzına götürmekte olduğu şarap bardağını masaya bıraktı. Ben donup kalmıştım. Bir süre belki 2-3 dakika konuşamadık. Radyoda spiker Recai'nin 2 dakika geç kaldığı için ya da Recai'nin iddiasına göre uçağın 2 dakika erken kalkması yüzünden binemediği uçağın düştüğünü haber veriyordu. Recai avukattan dava dilekçesini istedi. Avukat çantasından çıkardığı dilekçeyi verdi. Recai dilekçeyi parça parça yırttı. Evet, 2 dakika. Gecikme ya da erkenlik Recai'nin hayatını kurtarmıştı. Ama yine o Recai uçak kazasında ölümden kurtulmuş, sonradan da kendini öldürmüştü. İşte bir rastlantı hayatı kurtarıyor ya da hayatı yok ediyor. Benim ölümümde bir rastlantı. Bu rastlantı benim çoktan beri tasarladığım bir planımın gerçekleşmesine yaradı. Önce tasarladığım planı anlatayım. Benim mesleğim ne? Sorusuna kendisi yanıt verdi. Dolandırıcılık. Ne iyi oldu sizinle bu sınır kentinde karşılaşmamız. Beni tanıyıp siz paşazadesiniz demeseydiniz ben arkanızdan gelip size paşazadeyi tanımadınız mı diyecektim. Her ne olursam olayım, hangi kılığa girersem gireyim, hangi kimliğe bürünürsem bürüneyim, anladım ki değişemiyorum. Ben yine hep o paşazadeyim. Hatta olsam, ölsem bile paşazadelikten kurtulamıyorum. 2 yıla yakın zamandan beri burada Cemal Altıntaş olarak yaşamaktan bıktım. Çoktan beri hiç kimseyle kendim olarak konuşamamaktan bunaldım. Şimdi ne kadar mutluyum sizinle konuşurken bilemezsiniz. Ha, mesleğim demiştim size. Mesleğim dolandırıcılık, bilir misiniz? Dolandırıcılık Türk Ceza Kanunu'nda cezası en az olan suçtur. Birisinin diyelim 10 bin lirasını çalsanız ya da yolunu kesip alsanız cezası daha çoktur da aynı adamı 10 bin lira dolandırsanız cezası daha azdır. Çünkü dolandırıcılık karşılıklı olur, iki yanlı olur. Dolandıranla dolandırılan ikisi de birbirini kandırmak isterler. Dolandırılan da dolandıran kadar suçludur gerçekte. Açıklayayım. Bir dolandırıcı değeri 1 milyon lira eden arsayı 100 bin liraya satmaya kalkar. Ama dolandırılan da değeri 1 milyon lira ettiğini bile bile o arsayı 100 bin liraya almak istemektedir. Öyle değil mi? Dolandırıcıların şahı olan kalpazan altın suyuna batmış kurşundan heykeli som altından antika diye yutturur. Bu heykeli çok ucuza satın alan onu altın diye alıyor. Yani satıcıyı kandırıyor, dolandırıyor. Bütün dolandırıcılıklar işte böyle karşılıklı işlenir. İki yanlı suç olmayan, karşılıklı işlenmeyen hiçbir dolandırıcılık yoktur. Gerçek dolandırıcı kazık yiyormuş gibi davranıp karşısındakini dolandırır. Dolandırılan da dolandırıcıyı kazıklamak istediği için dolandırılır. Yani dolandırıcıyla dolandıran gerçekte suç ortaklarıdır. Bu yüzden ceza kanununda dolandırıcılığın cezası çok azdır. Kısaca anlatmaya çalıştığım bu sorun beni son yıllarda çok düşündürüyordu. En amansız dolandırıcılığın insanın kendi kendini dolandırması olduğunu anladım. Ben başkalarından daha çok kendi kendimi dolandırıp duruyordum. Dedim ya, dolandırıcılık için 2 kişinin olması gerekir. Ben kendi başıma 2 kişiymiş gibi oluyordum. Bir dolandıran, biri de dolandırılan. 2 kişinin birbirini dolandırması için ortada bir sahtecilik aracı olması gerekir. Diyelim sahte markalı ilaç, sahte markalı tıraş bıçağı ya da antika bir som altın heykel diye yutturulan altın suyuna batırılmış bir kurşun parçası. Sahte diploma ya da sahte kimlik ya da çalınmış bir ileri gelenin kartı. Ben kendi kendimi nasıl neyle kandırıyordum? İşte size cezaevinde aylarca anlattığım tek yol aldatmacasıyla. Yo, sizi aldatmak istemedim. İnanıyordum bu tek yol yalanına. Uydurduğum yalanı kendi yalanıma. İnsanlar bu tek yol aldatmacasıyla kendilerini dolandırıyorlar. Kadın orospu oluşuna gerekçe uyduruyor. Ne yapayım, başka hiçbir çarem yoktu, kötü yola düştüm. Ama gerçekten mi başka hiçbir umarı yoktu, yoksa başka umarım yoktu diyerek kendini mi kandırdı? Bakıyorsunuz başka bir kadın aynı duruma, hatta daha da kötüsüne düşüyor ama başka çarem kalmamıştı demeyip başka bir çare bulup orospu olmuyor. Başka hiçbir yol yoktu, çalmak zorunda kaldım. Başka ne yapabilirdim? Çocuğum aç, karım da hastaydı. Başka hiçbir yol yoktu dedi mi bir insan, yani her türlü çözümü salt tek yol çözümüne bağladı mı, işte o zaman kendi kendini dolandırmaya başlamış demektir. İnsanlar bu yüzden kaçakçı, bu yüzden katil, bu yüzden hırsız oluyorlar. Bütün başka yollar tıkalıydı. Benim için açık tek yol vardı derken, önümüzdeki yollardan bizim için en kolay olanı ya da en kolay olduğunu sandığımız yolu seçmiş oluyoruz. İlle de en kolay yoldan gitmek istediğimiz için bütün öbür yolları görmezden geliyor, yok sayıyoruz. Benim bu durumlara düşmemin nedeni hep bu işte. Yaşamım boyunca hep kendi kendimi dolandırmış olduğumu çok geç anladım. Üstelik de başkalarını dolandırıyorum diye. Paşazade'nin bu açıklaması bana mantıklı gelmedi. Onun bu düşünceleri benim görüşüme hiç de uygun düşmüyordu. Yani dedim, sizce insanların kötü yollara düşmesinde toplum düzeninin etkisi yok mu? Olmaz olur mu? Var elbette dedi. Hatta çok büyük etkisi var. Ama biz ne taşız ne de bir makine. İnsanız. Bozuk olan herhangi bir makinenin o bozuk olan parçası değiştirilir. Yenisi yerine konulursa makine çalışır. Yoksa makine çalışmaz. Yani makine için iki seçenekten biri vardır. Ya bozuk parçası değiştirilip onarılıp çalıştırılır ya da çalışmaz. Ama insanın sorunları bir makineninki gibi hiçbir zaman iki seçenekli çözümlemeye indirilemez. İnsan sonsuz ihtimallerle karşı karşıyadır. Bu yüzden başka hiçbir umarım yoktur diye salt tek yolun açık olduğunu söylemek, zor gelen olanaklı yolları görmezden gelip kolay yolu seçmek, yani kendini kandırmak, kendi kendini dolandırmak oluyor. Paşazade salt bireylerin değil, kimileyin toplumların, kurumların, hatta hükümetlerin bile kendi kendilerini tek yol kandırmacasıyla dolandırdıklarını söylüyordu. Örnek isteyince de Türk hükümetinin Birinci Dünya Savaşı'na katılışını gösterdi. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkarılması da Alman toplumunun çoğunlukla kendi kendini dolandırmasıdır. Çünkü tek yol savaş sanıyorlardı dedi. Paşazade kendi kendini dolandırdığı gerçeğini anladığı zaman artık çok geçmiş. Bu düşünceye varınca da kendisini başkasıyla değiştirmek isteğine kapılmış. Başka biri olmak istemiş, başka biri olarak bundan sonra yaşayacak ve hiçbir zaman tek yol kanalıyla kendi kendini dolandırmayacak. Çünkü insanın önünde sonsuz yollar varmış. Paşazade'ye göre koşullar durmadan değişiyordu ve her değişen koşulun kendine göre ayrı bir tek yolu vardı. Ve insan tek yolu türlü seçenekler içinden kendisi seçebilirse özgürdü. Oysa Paşazade tek yolu umarsızlığına bir gerekçe olarak uydurmuş ve bu yaşına dek hep kendini aldatmıştı. Her ne koşulda ve hangi konuda olursa olsun insanların yalnızca tek seçenekleri olması, seçeneksiz olmaları yani özgür olmamaları demekmiş. Tek seçeneği benimsemek, köleliği benimsemek oluyormuş. Ancak korkak insanlar tek seçenekli olurlarmış. Kimden diye sordum. Korkulacak o kadar çok şey var ki. Hayattan korkuyoruz, kendi kendimizden korkuyoruz. Zor olandan korkuyoruz, başkalarından korkuyoruz. Başka yolları denemekten korkuyoruz. Paşazade tek yolun yani insanın umarsız kaldığı bahanesinin kendi kendine kurduğu bir tuzak olduğunu söylüyordu. İnsan tek yoldan başka seçenek görmeyince hem avcı hem av oluyor. Hem dolandırıcı hem dolandırılan oluyordu. Önümde tek yol vardı, başka hiçbir umarım yoktu diyen insanın gerçekten mi başka hiçbir seçeneği yoktu? Açıklamasını derinleştirmek için değil, düşüncelerine gerçekten katılmadığım için ama dedim insan aynı zamanda iki yoldan birden gidemez. Her insanın gidebileceği tek yol vardır. Evet ama diyordu Paşazade, bu tek yolu seçebilmek önemliydi. Özgürlük karar verebilmekti. Karar vermekte sonsuzca yollar arasında en uygununu seçebilmekti. Bunu insan o sonsuzca yolların bileşkesi olarak kendisi kendi yolunu belirleyebilmesiydi. Paşazade yaşamı boyunca bu seçmeyi yapamadığını anlamıştı. İşte bu anlayışa varınca da kendisini başkasıyla değiştirmek, başka bir insan kimliğiyle yaşamak isteğine kapılmıştı. Yaşama yeniden doğmuş gibi olacaktı. Çünkü başka bir kimlik altında yaşarken gideceği o tek yolu bütün başka yolların bileşkesi olarak kendisi seçecek, kendi kendisini dolandırmayacaktı. Bu bir hayal ama o kendisini bu hayale kaptırmıştı. Bütün gerçekler gerçek olmadan önce birer hayaldir. Bu sözü kendisi başka kelimelerle söylüyor ama bunu anlatmak istiyordu. Gerçek sahteci kim? Deli değilse, ruh hastası değilse hiç kimse dünyada isteyerek suç işlemez. İsteyerek hırsızlık eden, isteyerek dolandıran görmedim hiç. İşte bunun için her cayi recaiye bir ruh hastası gözüyle bakıyordum. O istese suç işlemeyebilirdi ama suç işlemeden de duramıyordu. Çok zeki olduğunu sandığından ne kadar suç işlerse işlesin hiç yakalanmayacağına inanıyor, böylece kendi üstünlüğünü yine kendisine kanıtlamak istiyordu. Hiç yakalanmayacağını sandığı için de ilk yakalanışında kendini öldürmüştü. Çünkü yanlış yaşadığını anlamış, kendi gözünde kendisi küçülmüştü. Ben de yanlış yaşadığımı anladım ama çok geç. Ben de bu yüzden kendimi öldürmek istiyordum. Ama öyle bir ölüm ki yanlış olduğunu anladığım geçmişim ölsün. Bu kez yaşamın doğrusunu yaşayabileyim. Anlatabiliyor muyum? Paşazade'yi öldürecektim. Onun ölümünden sonra da paşazade olmayan başka birini yaşayacaktım. Siz toplumların hangi dönemde olursa olsun suç saydığı suçlardan birini işlememiş olduğunuz için hiç kimsenin isteyerek suç işlemediği sözüme katılmıyorsunuz sanırım. Çok örnek var ama aklımdan hiç çıkmayan ikisini anlatayım. Beyler koğuşunda rüşvetten yatanlar çoktu. Ama bunlardan ikisi öyle iyi, öyle namuslu insandı ki nasıl olup da rüşvet almış olduklarına şaşıyordum. İkisi de yoksuldu. Cezaevinde kendilerini bile zor geçindiriyorlardı. Rüşvetten ceza yiyenler hiç yoksul olur mu? Olamaz. Ama o ikisi çok yoksuldu. Ayıptır söylemesi belli etmemeye çalışarak ikisine de yardım ediyordum. Bunlardan biri maliye müfettişi, biri de gümrük müdürüydü. Maliye müfettişi İstanbullu, gümrük müdürü de doğulu. Maliye müfettişi rüşvetten hüküm giyenlerin pek çoğu gibi iftiraya uğradığını söylemiyor, rüşvet aldığını kabul ediyordu. Başkasına anlatmazdı ama bana anlattı. Kendi meslek çevresinde rüşvete değil en küçük hediyeye bile küçülmeyen biri olarak tanıdığı için çok büyük maliye yolsuzluklarına, vergi kaçakçılarına onları gönderirlermiş. İkinci Dünya Savaşı sırası, kıtlık var, sıkıntı var. Hele memurlar çok sıkıntı çekiyor. Büyük zengin bir tüccarın bir vergi kaçakçılığı ihbarı geliyor. İthalatçı bir tüccarmış, adı çok bilinen. Hesap defterlerini denetlemek için onu görevlendirmişler. O ithalatçı tüccar çağırıyor bunu iş yerindeki çalışma odasına. Büyük masasının üstüne hesap defterlerini seriyor. Buyurun bakın diyor. O defterlere bakarken, yani defterleri denetlerken, tüccar da çevresinde döner dolaşır müfettişi denetlermiş. Ayakkabısına bakarmış, eski püskü, elbisesine bakarmış, eski. Sormuş, çay içer misiniz? İçmem. Kahve? İçmem. Gazoz, meyve suyu filan? İçmem. Müfettiş her içmem dedikçe tüccar sinsi sinsi gülermiş. Koltuğuna oturmuş. Büyük masanın bir yanında müfettiş defterleri inceliyor. Öbür yanında da müfettişin karşısında tüccar oturuyor. Tüccarın arkasında koskoca bir kasa. Tüccar kasayı açmış. İçerisi tıka basa para dolu. Tüccarın tiyatro sahnesi gibi kasayı önceden böyle hazırladığı belli. Tomarla parayı kasadan çıkarıp masanın üstüne koyuyor. Saymaya başlıyor. 500'er liralıkları sayıp sayıp desteliyor. 10'ar binlik deste yapınca bir yana ayırıyormuş. Her desteği yapışında da müfettişe soruyormuş. Kendi eviniz var mı? Hayır, kiradayım. Ya vah vah. Yine saymaya başlıyormuş paraları. 48 bin, 49 bin, 50 bin. 50 bin de bu. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? 4. Okuyorlar mı? Biri askerde, biri okumuyor, öbür ikisi okuyor. Ya, benim iki oğlum var. Biri İngiltere'de, biri İsviçre'de okuyor. Sayıyormuş paraları. 248 bin, 249 bin, 250 bin, 300 bin de bu. Aylığınız ne kadar? 78 lira küsur. Ya vah vah, çok sıkıntı çekiyorsunuzdur. Ben odacıma bile 200 liradan aşağı aylık vermem. Yazık, sizin değerinizi bilemiyorlar. Paraları yine tomarla kasadan çıkarıp sayıyormuş. 348 bin, 349 bin, 350 bin, 400 bin de bu. Müfettiş sinirlenmiş. Rica ederim, başka yerde sayın paralarınızı. Siz işinize bakın efendim, defterler önünüzde, hiç rahatsız olmayın, ben yavaş yavaş sayarım. Paraları saydıktan sonra deste yapıp para destelerini müfettişin önüne doğru sürüyormuş. Müfettiş bana bu olayı anlatırken şöyle demişti. Herifi aldırmamaya çalışıyordum ama elde mi? Defterlerindeki hesapları incelerken zihnim karışıyordu. Bir ara gözlerim yandı, buğulandı, kalemi tutan elim titriyordu. Defterdeki sayılarda titrek görünmeye başladı. Adam para destelerini durmadan önüme sürüyordu. Dolma kalemle yazdığım sayı kağıda yayıldı, mürekkep genişledi. Çünkü üstüne gözümden bir damla yaş düşmüştü. İthalatçı tüccar paraları sayıyor. 450, 5000, 6000, 7000. Müfettişin gözünden de yaş damlıyor. Bu olayı bana anlatırken de zavallı müfettiş ağlamıştı. Herif nasıl olsa benim yenileceğimi biliyordu dedi. Çünkü onun parası benim direncimden çoktu. Müfettiş yenilmiş sonunda. Paraları elime sayarken öyle pis bir gülüşü vardı ki rüşvet almamdan çok onun bu gülüşü beni aşağılamıştı dedi. İlk rüşvet alışından sonra sürüyor rüşvetler. Sonunda yakalanıyor. Söyler misiniz, isteyerek mi rüşvet almıştı bu adam? Suçlu hangisi? Namuslu tüccarlık taslayan mı, yoksa rüşvet almaktan cezaevini boylayan mı? Doğulu gümrük müdürüne gelince, o az bulunur namuslu bir adamdı. Gümrük kapılarından birinde rüşvet öyle almış yürümüş, şikayetler öyle artmış ki sonunda bakanlık bile bundan tedirgin olup o gümrük kapısında rüşveti önlemek istemiş. İyi ama rüşveti yasaklayacak bir müdür bulmak kolay mı? Neyse araya taraya bu dediğim gümrük müdürünü bulmuşlar. Namuslu dersen işte o kadar olur. Gümrük kapısına atanmış. Hiç kimseye göz açtırmıyor. 40 para rüşvet aldırtmıyor. Öyle ki memurlar rüşvet alacaklar diye geceleri bile gözünü uyku tutmazmış. Ancak 2-3 saat uyurmuş. Çünkü gözünü kapar kapamaz memurlar rüşvet almaya başlıyor. Rezalet. Gümrük memurları bu bizim müdüre yalvarmaya başlamışlar. Biz yandık mahvolduk diyorlarmış. Çünkü bu sınır kapısındaki gümrük memurluğu hava parasıyla onlara 6 aylığına 1 yıllığına kiralanıyormuş. Yani borç harç bir yerlerden bulup buluşturdukları parayı vererek buraya 6 aylığına 1 yıllığına atanıyorlar. Sonra oradan başka yere atanacaklar. Bu 6 ay 1 yıl içinde ne vururlarsa vuracaklar. En kıtı yoz gümrük memurlarından burada 1 yıl içinde koca apartman dikenler oluyormuş. Bu yüzden buraya memur olmak kolay değil. Adamlar buraya atanmak için verdikleri parayı bile çıkaramayacaklar diye gümrük müdürüne düşman olmuşlar. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Gümrük müdürünün yiyeceklerine, içeceklerine müsil koymaya başlamışlar. Zavallı müdür boyuna helaya taşınıyor. İşte müdür heladayken o 2 aralık yolculardan rüşvet alıyorlar. Onlar rüşvet almaya, yolcular da rüşvet vermeye çoktan hazır. Çünkü yolcular da kaçak mal taşıyor. Sonunda bakmış ki bu bizim müdür başa çıkılacak gibi değil, boş vermiş. O boş verince memurlar kendi aldıkları rüşvetten müdürlerine pay vermeye başlamışlar. Bakınız ne namuslu insanlar, müdürlerinin hakkını da yemiyorlar. Sonunda yakalanmışlar. Şimdi zavallı müdüre siz isteyerek suç işlediğini söyleyebilir misiniz? Müdür rüşvet aldığı için suçlu da. Hiç cezaya çarptırılmamış olan rüşvet verenler, rüşvete göz yumanlar suçsuz mu? Müdürün de müfettişin de suçu rüşvet almaları değil bence. Onların asıl suçu ne yapalım başka çaremiz yoktu demiş olmalarıdır. Ben maliye müfettişliği yaparken, evet ya maliye müfettişliği de yaptım, hem de uzun zaman. Elbet sahte maliye müfettişliği, büyük küçük demeden, terziden, bakkaldan tutun, büyük ithalatçı ihracatçılara kadar giriyordum iş yerlerine. Maliye müfettişi olduğumu, hesap defterlerini denetleyeceğimi söylüyordum. Hiçbiri, evet evet hiçbiri tuttuğu hesap defterine güvenemediği, yani hesapları açık olmadığı için müfettişliğimden kuşkulanmıyordu. Ben daha istemeden onlar bana rüşvet veriyorlardı. Rüşvet önermeyenler de oluyordu. O zaman onlardan, yani defterlerini incelediğim vergi mükelleflerinden harç pulu bedeli olarak para alıyordum. Bu aldığım paralar hep küsurluydu ki inandırıcılığı olsun. Hiçbir zaman yuvarlak sayılı para istemedim. 744 lira 35 kuruş filan gibi. Ben miydim suçlu, yoksa defterleri dala verili olduğundan bana kendiliklerinden rüşvet verenler mi? Ama onlar hapse girmedi, ben girdim. O terslik olmasaydı hiçbir zaman sahte maliye müfettişi olduğum anlaşılamazdı. Benim defterlerimi denetleyip 638 lira 25 kuruş harç pulu bedeli aldığım bir iş yerine benden bir süre sonra olacak bu ya gerçek maliye müfettişi gidiyor. İş yeri sahibi teftiş edildiğini, hatta harç pulu bedelini de ödediğini söylüyor. Makbuz istiyor müfettiş, makbuz yok. Buna benzer olay birkaç yerde daha ortaya çıkıyor. Hesaplarını denetlediğim bir mağaza sahibi beni tavlamak için gece bir içkili gazinoya götürmüştü. Gazinodaki fotoğrafçı da resmimizi çekmişti. Sözde o gecenin anısı olacak. Gerçek müfettiş bu mağaza sahibine gidip de kendisinden önce denetlemeye gelen müfettişin bilmem kaç lira kaç kuruş harç pulu bedeli aldığını, makbuzda vermediğini öğrenince soruşturmayı derinleştiriyor. Mağaza sahibi gazinoda çektirdiğimiz resmi veriyor müfettişe. Sahte maliye müfettişi olarak pek çok dolandırıcılıkları benim yaptığım böylece anlaşılıyor. İşte o zaman gazetelere ilan verdiler. Hem de ilanın yanında benim o gazinoda çekilmiş resmim vardı. Maliye Bakanlığından sahte müfettiş. Nüfusuna kayıtlı olan ve yanda fotoğrafı görülen şahsın Fahrettin Tekin Takma adıyla kendisini Maliye Bakanlığı müfettişi olarak tanıttığı, pek çok kimseyi bu yolla dolandırdığı tespit edilmiş olup olay Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir. Orta boylu, geniş gövdeli, esmer, kara kalın kaşlı, geniş çeneli, gür siyah saçlı olan bu şahsın nerede olduğunu bilenlerin ya da kendisini tanıyan ve görenlerin en yakın emniyet örgütüne yakalanması için haber vermeleri ve yurttaşların dikkatli olmaları rica olunur. Tanıyanların, beni kim tanır? Polis. Üstelik resmim de var. Yine gazetelerin dilindeydim. Paşazade sahte maliye müfettişliği yaparken yakayı ele verdi. Sahte müfettiş Paşazade terzileri, berberleri bile dolandırmış. Emniyet müdürlüğünde polislere şöyle sormuştum. Peki ben sahteciyim, ben dolandırıcılıyım da bana rüşvet veren iş adamları sahteci değil mi? Ben de gerçekte sahtecilik, dolandırıcılık yapmak istemiyordum. İsteyerek yapmıyordum. Ama önümde yalnız tek yol vardı, başka çarem yoktu der demez. Önce kendimi dolandırmış oluyordum. Rastlantı demiştim ya, doğru. Soğuk, yağışlı bir gündü. Samatya'da otobüsten inmiş, yolun karşısına geçecektim ki kendimi birden yaya kaldırımın üstünde buldum. Arkamdan çarpan bir araba beni devirmiş, geçip gitmişti. İlkim bir yerim kırıldı filan diye korktum. Yavaş yavaş kalktım. Kendimi yokladım, bir şeyim yok. Ama çok korkmuştum. Bir süre demir yolu duvarına dayanıp dinlendim. Ben orada dinlenirken birisi, Paşazade dedi. Baktım Avanta Cemal, o soğuk havada ayakları yırtık bir ayakkabı içinde. Üst baş dökülüyor, saçı sakalına karışmış, soğuktan tir tir titriyor. Avanta Cemal'in bu kılığı hiç de yadırgatıcı değildi. Hemen her zaman buna benzer kılıkta olurdu. Çünkü eski bir eroinciydi. Eroin bulabilmek için söğüşçülük yapardı. Onu cezaevlerinden tanırdım. 30 yıllık sabıkalıydı. Bu 30 yılın 19 yılını cezaevlerinde geçirmişti. Bunca zamandır eroin çektiği halde ölmüyordu da. Ama ölmüşten beterdi. Genellikle bu söğüşçü takımını, hele eroincileri hiç sevmem. Ama bu Avanta Cemal başka. Onu severdim. Geçmişini anlatmıştı bana da onun için. İyi bir ayakkabıcı ustasıymış. Bir atölyesi varmış. İyi para kazanıyormuş. Evlenmiş. Karısı güzel. İki çocukları olmuş. Ama eroine alışmış. Eroine alışan insanın işi bitik. Atölye elinden gitmiş. İşte çalışamıyor. Hırsızlıklara başlamış küçük küçük. Daha kötüsü, karısını da eroine alıştırmış. Çünkü karısını çok seviyor. Ama eroin yüzünden erkekliği kalmadığından, karısının başka erkeklere gideceğinden korkuyor. Kadın da eroinci olmuş. Eroinci olunca hiçbir kutsal duygu falan kalmaz. İki paket eroin bulabilmek için zaman bulmuş, karısını başka erkeklere kendi eliyle satmış. Bunları bana anlatırken cezaevinde ağlamıştı. Karısı cezaevinde ziyaretine gelirdi, bakardı ona. Avanta Cemal'i ayaküstü görünce nasılsın diye sormuştum. Sesini çıkarmadan ağlamaya başladı. Üsteledim, karısının öldüğünü söyledi. Kendini suçluyordu. Yapayalnızım artık, gidecek yerim de yok. Bir suç işleyip cezaevine girmek, kışı orada geçirmek istiyordu. Cezaevi artık onun yuvasıydı. Üstelik eski bir sabıkalı olduğu için de cezaevinde az buçuk saygıda görüyordu genç hükümlülerden. Ama asıl neden onun gibilerin cezaevinde eroin bulmalarının daha kolay oluşuydu. Dışarıda eroin bulmak zordu.